Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Uzun Yol, Denizlerle Gökler Arasında Tek Başına. Yazarı Bernard Muatesiye. Özgün adı The Long Way. Çevirmeni Hasan Öndül. Türü Deniz Kitapları. Naviga Yayınları. 1. baskı Şubat 2013. ISBN numarası 978-605-86286-2-5. Bu kitap 273 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Ocak 2018. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Uzun Yol, Denizlerle Gökler Arasında Tek Başına. Bernard Muatesiye 1968-69 yıllarında hiçbir yere uğramadan yelkende tek başına yaptığı 1,5 dünya turu ile uluslararası bir üne ulaştı. Bu yolculuğunun sonunda yayınladığı ve birçok dile çevrilen Uzun Yol, şüphesiz kitaplarının en simgesel olanıdır. Bu kitap bir insanın teknesinin çevresindekilerin tam uyum içinde hep beraber iç içe girdiği, titreştiği bir ezgi, bir deniz şiiridir. Bernard Muatesiye, Sunday Times'ın organize ettiği tek başına hiçbir yere uğramadan ve yardım almadan Golden Globe Dünya Turu yarışı için Plymouth'tan 22 Ağustos 1968'de yola çıkıp yarışı galip olarak tamamlamak üzereyken finish hattına gitmekten vazgeçip Pasifik'e doğru yola devam etmeye karar verdi. Bütün normların dışındaki bu denizci, insanın ve teknesinin ara ara sevimli, ara ara vahşi bir hayvan gibi kükreyen, denizde direncinin sonuna kadar gitmeyi hedefledi. Bu o devirde yelkenle yalnız başına yapılan en uzun yolculuktu. Deniz ve gökyüzü arasında yunuslar, uçan balıklar, kuşlar ve yıldızlarla hiç karaya çıkmadan tek başına yapılan 37.455 mil. Ön söz. Bernard Muatesiye yalnız Fransa'nın değil, dünyamızın başlıca önemli denizcilerinden biri sayılır. Sadece denizci de değil, o hayatı okyanuslarda geçmiş bir deniz filozofudur. Bu kitabı okuduğunuzda nasıl bir adam olduğunu daha iyi anlayacaksınız. 1925 yılında Vietnam'da Hanoi'de hali vakti oldukça yerinde bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Biliyorsunuz Vietnam 1858'den itibaren uzun yıllar Fransa'nın işgali ve koruması altında kalmış uzak doğu ülkesiydi. Orada doğup büyüyen pek çok Fransız vardı. Bernard Muatesiye de bunlardan biriydi. Zengin aile ortamı içinde iyi bir tenisçi ve yüzücü olarak yetişti. Ama okulda iyi değildi, üstelik disipline de gelemiyordu. Hatta bu yüzden okuldan uzaklaştırılmıştı, aklı fikri denizlerdeydi. Ailesinin istememesine rağmen yelkenli bir tekneye sahip oldu. Bununla Güney Asya denizlerini dolaşıp durdu, tecrübe kazandı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Marie Therese adlı teknesiyle Vietnam'dan ayrıldı, yanında ilk karısı vardı. Çin denizini, Hint okyanusunu adım adım gezdi. En beğendiği adalardan biri de Seyşeller oldu, burada uzun kaldı. Sonunda Fransa'ya ulaştı. İlk kitabı 1960'da Fransa'da yayınlandı. Sailing to the Reefs adlı kitabı, Güney denizlerinde gördüğü rengarenk mercan atollerini ve bunlar arasından geçişleri anlatıyordu. 1967'de yayınlanan bir kitabı da Cape Horn'dur. Fakat ona büyük isim yaptıran eseri The Long Way'dir, Uzun Yol. Güzel yazılmış bir kitaptır, içinde çok bilgi vardır. Asıl önemli olan onun hayat felsefesi ve denizcilik anlayışıdır. Farklı bir kişilik olduğunu bu kitap gayet iyi yansıtır. 2 kez evlenmiştir ve çok da sevgilisi olmuştur. Çapkın bir denizci olarak isim yapmıştır. Son eşi Tahitili bir güzeldi. Tahiti'nin de kadınları gerçekten bir başka türlüdür. 1968 yılında Londra'da yayınlanan Sunday Times gazetesi Golden Globe Race adı ile bir yat yarışı tertip etmişti. Katılanlar tek başına dünya denizlerinde durmaksızın bir tur atacaklardı. Bernard Muatesi'ye pek çok dile tercüme edilen kitaplarından kazandığı paralarla 39 feet yani 12 metre 75 santim boyunda çelik bir tekne inşa etmişti. Bu yarışa katılmayı düşünüyordu. Teknesini güzel donatmıştı, ona Joshua ismini vermişti. Bu 1890'da bir yelkenli ile dünyayı ilk kez dolaşan Joshua Slocum'u anmak için verilmiş bir isimdi. Joshua İbranice kökenli bir isimdir. Anlamı kurtuluştur. Türkçesi Yuşa'dır. Beykoz'daki en yüksek tepenin adı da Yuşa Tepesi'dir. Burada türbede Hazreti Musa ile oralara gelen Musa'nın çağdaşı olan Yuşa Hazretlerinin yattığı söylenir. Oysa Joshua Slocum bir Yahudiydi. Bernard'ın Yahudi olduğuna dair bir bilgi görmedim. Slocum'a saygısından bu ismi kullandığına inanıyorum. Denizde yalnız yaşamaktan, gezmekten zevk alan Bernard Muatesi'ye 1968 yılında tek başına durmadan dünya turu yarışına girmeyi kafasına koymuştu. Büyük bir zafer kazanacak Fransız donanması ve yatçıları gelip onu finiş noktasından alıp törenle Fransa'ya götürecekti. En büyük devlet nişanı da ona verilecekti. 23 Ağustos 1968 günü İngiltere'nin güneyindeki Plymouth Limanı'ndan yarışa katılan Muatesi'nin birinci olarak bitirmesi beklenirken 18 Mart 1969'da Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu yakınlarından geçen bir gemiye sapanla teneke kutu içinde şu mesajı attığı söylenir. Niyetim durmaksızın yolculuğuma devam etmek ve Avrupa'dan çok daha fazla güneş ve barışın olduğu Pasifik adalarına gitmek. Lütfen bir rekor kırmaya çalıştığımı düşünmeyin. Rekor denizde çok aptalca bir kelimedir. Yolculuğuma durmaksızın devam ediyorum. Çünkü denizde mutluyum ve belki de ruhumu böyle kurtarmak istiyorum. Mesaj gemi kaptanı tarafından dünyaya yayılınca Muatesiyer'in ruhi bir bunalım geçirdiği zannedilmiş, yatçılık alemi allak bullak olmuştu. Bu adam herhalde çıldırdı denildi. Onu yakından tanıyanlar hippi ruhlu bir deniz çingenesi olduğunu söylemişlerdi. Oysa para pul önemli değildi. Yunuslar, diğer balıklar, martılarla denizde hür yaşamak onun tek isteğiydi. O böyle yaşamayı tercih ederken Sir Knox Johnston, Golden Globe yarışına katılan 9 denizci arasında Swahili isimli teknesiyle yarışı bitiren tek kişi oldu. 313 günde çok zor şartlar altında hiç durmadan bu işi başarmıştı. Bizimki de daha sonra 1970'li yılların başında bu yolculuğu ve yelken macerasını felsefi ve ruhani açıdan da ele alarak elinizde tuttuğunuz Uzun Yol isimli kitabında çok güzel bir şekilde anlattı. 1994'te bu dünyadan göç edip gitti. Necati Zincir Kıran. Okuyucunun Notu. Kitabın 270 ile 273. sayfaları arasında sözlük yer almaktadır. Bu sözlüğü kitabın sonunda okuyacağıma size yardımcı olacağı düşüncesiyle şimdiden okuyorum. Sözlük. Bu sözlük denizcilikle ilgili olmayanlar ama buna rağmen bu hikayeyi izlemek isteyenler için hazırlandı. Elimden geldiğince basit olmasına çalışarak hazırladım. Denizcilerin bunlara ihtiyacı yok. Bazı gereksiz ve denizcilik terimlerine uzak olarak yazılanlar için beni affetsinler. Balancina, ana yelken veya mizana yelkeni basılı olmadığı durumlarda bumbayı tutmaya yarayan halat. Bumba yelkenin alt kısmına bağlı olduğu yatay ahşap direk. Floklar ve trinketin genelde bumbası olmadığından balancinaları da yoktur. Baş İstralya. İstralya ile aynı olup aradaki fark sadece baş İstralya bodoslamadan veya civadranın ucundan direğin tepesine bağlar. Baş İstralya direği tutmaya yaradığı gibi flok, turmantin, cenova gibi yelkenlerin basıldığı teldir. Bıyıklar. Bir çeşit çarmıh olup civadrayı yanlardan tutmaya yarar. Bıyıklar genelde çarmıhlar gibi çelik tellerden yapılır. Ama ben korozyona daha dayanıklı diye zincir kullanmayı tercih ederim. Boşlamak. Bir halatı, bir iskotayı, bir mandarı hafifçe salıvermek. Bumba. Yukarıda balancina tarifine bakınız. Bir bumba direkler gibi ahşaptan olacağı gibi alüminyum alaşımından da olabilir. Joshua'nın bumbaları direkleri gibi ahşaptan. Camadan. Yelken üzerinde yatay bantlar halinde açılan ve kuş gözü denilen halkalarla kuvvetlendirilmiş, aynı düğme iliği gibi delikler. Bu deliklere küçük ipler sabitlenerek rüzgarın şiddetine göre yelkenin sathı küçültülür. Alt camadan en üst sıra camadan olup yelken satını en çok küçültendir. Alt camadan da koşturmak demek, en az yelkenle gitmek demektir. Cenova, flokun en büyüğüdür. Cenova'yı rüzgarın kuvvetli esmediği durumlarda taşırız. Aksi takdirde direkt kırılır. Fırtına floğu da bir floktur ama çok küçüğünden. Onu da rüzgar sertleyince kullanırız. Civadra, bodoslamayı öne doğru uzatan ahşap. Joshua ve çoğu diğer saç teknelerde demirden direk parçası. Günümüzde çok az teknede civadra bulunuyor ama ben bunu daha çok yelken basılabilmesi bakımından çok pratik buluyorum. Buna mukabil limanlarda bazen fazlalık teşkil ediyor. Çarmıhlar, direkleri yanlardan tutan çelik teller. Çubuk, yatay olarak duran bumba, civadra vesaire gibi her türlü ahşap direk. Eğlendirmek, yani tekneyi fırtınada eğlendirmek. Birkaç satırla anlatmak güç. Deniz çok kötüyken tekneye kendi başının çaresine bakması için yapıştırılan kötü hava manevrası. Birçok değişik metodu var. Mesela bütün yelkenleri indirip dümeni de rüzgar altına, rüzgar iskeleden geliyorsa sancağa bağlayarak gidip yatmak. Tekne bu şekilde sakince mantar gibi fırtına dinene kadar ilerlemeden yüzecektir. Ama bazen eğlendirirken yelken taşımamak tehlikeli olabilir. O zaman biraz ana yelkenle trinketi kontra ederek, yani rüzgarın geldiği tarafa gerdirip tersleterek, dümeni de yine rüzgar altına basılı olarak sandovla bağlı tutmak gerekir. Böylece tekne kendi başına sürüklenirken rüzgar üstünde bir aynalanma yapacağından dalgaların kırılmasını önler. Teknelerin denize açıldığından bu yana eğlendirme konusunda tonlarca kağıt yazı yazılmasına rağmen kırılan dalgalardan birçok tekne alabora olmaktan kurtulamadı. Eğer tekne ağır safralıysa içine su dolmasına vakit kalmadan doğrulabilir. Esas olan da budur. Etek yelken, velena. Hafif havalarda diğer yelkenlerin altına yelken sattığını arttırmak üzere ilave olarak yerleştirilen, basılan denir yelkendir. Fırtına floğu. Kötü havalarda kullanılan sağlam ve en küçük satıhlı flok. Boy sırasına göre büyük cenova, küçük cenova, yol floğu, küçük flok, en küçük flok ve en sonda bu fırtına floğu. Fırtına floğunun da küçük, en küçük gibi çeşitli boyları olabilir. Bütün bu yelkenlere, Cenova'dan fırtına floğuna kadar trinket de dahil ön yelkenler denir. Yani ana direğin önünde bulundukları için. Flok, teknenin ön tarafındaki üçgen yelken. Irgat, demir zinciri yukarı çekmek için kullanılan bir nevi vinç. Tekne küçükse çapanın zinciri elle çekilebileceğinden ırgat kullanılmaz. Yarış teknesinin çoğu, hatta büyükleri bile ağırlık yaptığı ve yelken manevralarına mani olduğu için ırgat kullanmazlar. Gezi teknelerinde ise durum tamamen değişiktir. Iskota. Yelkenleri rüzgara göre ayarlamaya yarayan ve onların iskota köşesine bağlanan halatlardır. Iskotayı teknenin içine doğru çekmeye yelkeni veya iskotayı bordalamak denir. Aksine dışa doğru açılması için koy vermek ise boşlamaktır. Tabii ki boşlamak bordalamaktan daha kolaydır. Çözer çözmez rüzgar gerisini halleder. Halbuki bordalamak için kol kuvveti veya vinç veya palanga gerekir. Kakıç, denize düşen bir şeyi almak için veya bir rıhtıma yanaşma manevrasında iskeleye dayanmakta kullanılan 2-3 metre uzunluğunda ucunda bir çengel bulunan sağlam bir değnektir. Kakıç uzaklığında tutmak deyimi sakınmak, uzak durmak anlamında kullanılır. Karaya gelmek. Bir karanın, fenerin, adanın görünür hale gelmesi. Denizciler karaya yaklaşırken yaptıkları hesapta bazen yanlışlık olacağı korkusuyla her zaman tedirgin olurlar. Karina. Tekne gövdesinin su altında kalan kısmı, buna su altı da denir. Kasmak. Sonuna kadar basmak, germek. Kabança, arkadan gelen rüzgarda yelkenleri isteyerek veya kazayen bir taraftan öteki tarafa geçirmek. Rüzgar sert olduğunda fazla da yelken taşınıyorsa bu şoktan dolayı bomba hasarına sebep olabilir. Kokpit, güvertede kabinin gerisinde üstü açık sandık şeklinde ve içinde tehlikeye çok maruz kalınmadan durulan yer. Genelde dümen kokpitte tutulur. Kontra, rüzgar iskeleden geldiğinde yelkenli iskele kontra seyir yapıyor, sancaktan estiğinde de sancak kontrada denir. Sancak teknenin sağı, iskele ise sol tarafıdır. Mandar, yelkenleri yukarı çekmeye basmaya yarayan ve direğin tepesindeki bir makaradan geçen halat veya ince ve yumuşak çelik tel, her yelken için ayrı bir mandar vardır. Mezarna, kabinin kenarlarını teşkil eden kısım ile kokpitin etrafında dümenciyi rüzgar ve serpintilerden koruyan yükselti. Mistaço, civadra kösteği. Bıyıkların civadrayı yanlardan tutmasına karşılık mistaço yukarıdan aşağıya doğru tutar. Bıyıklarında olduğu gibi Joshua'nın mistaçosu da çelik tel yerine zincirdendir. Birçok tekne tel yerine korozyona daha az açık olan zincir kullanmayı tercih eder. Mizana, mizana direği arkadaki direktir. Mizana yelkeni de mizana direğine basılan yelkene denir. Bu yelkene kısaltılarak mizana da denir. Orsa, bir tekne rüzgar yatağına 45 derece yani gidebildiği kadar yakın çıkıyorsa orsa gidiyor denir. Geniş orsa ise daha açık yaklaşık 60 derece olanıdır. Tekne sıkı orsaya nazaran geniş orsada daha iyi yürür, daha az dalgalara takılır vurur. Yalnız sıkı orsaya nazaran daha az rotasını tutar. İkisi arasındaki tercihi denizin durumuna göre yapmalıdır. Orsalamak, yolunu rüzgarın geldiği tarafa çevirmek, bocalamanın tersi. Palanga, halatın üstündeki yükü hafifletmek için kullanılan makaralar takımı, palanganın hatırı sayılır bir gücü vardır. Çok eskiden Tahiti'nin bir dağını, oranın ahalisi, Iago'nun sedeflerinden tıraşlayarak yaptıkları makaralardan palangayla, Murea'nın yakın bir adasında Pau Pau koyuna kadar taşımışlar. Ama önce dağı batı sahilinin Burao kabuklarını örerek yaptıkları halata bağlamışlar. Bugün bazen birçok insan bu hikayeye inanmıyorsa eskiden insanların inandıkları bir şey olduğunu bilmediklerindendir belki de. Parakete, gidilen yolu kaydeden alet. Muhtemelen otomobildeki sürat göstergesi gibi çalışır. Parakete de küçük bir pervane ince bir ip vasıtasıyla arkadan çekilerek teknenin kıç tarafında bulunan sayacı çevirir. Yarışçılıkta daha gelişmiş bir parakete kullanılır. Teknenin altına yerleştirilen ve yol tutmaması için çok daha küçük bir pervane dönerek sayaca hem hızı hem de kat edilen mesafeyi kaydeder. Sarmak. Bir yelkeni indirdikten yani mayne ettikten sonra bombasının üstüne sarıp bağlamak. Bombası yoksa yine sarıp bağlanır. Bunun için küçük parça ipler, kesilmiş kumaş parçaları ve kurdralar kullanılır. Takla atmak, tumba, öne doğru alabora olmak, başı dalıp kıçı havada dönmek. Trinket, flok ile ana yelken arasındaki ön yelken. Küçük boydaki yelkenliler genelde önde yalnız flok kullanırlar ve trinketten sarfı nazar ederler. Halbuki gezi yapanlar yelkenleri bölmek adına bölünmüş yelken denen, yani kendi kendilerine daha küçük olan ve daha kolay abranabilen flok ve trinketi tercih ederler. Tabii ki koylarda rastladığına küçük dingilerin trinketi yoktur. Boyları yüzünden onlara trinket gereksiz ve rahatsız edicidir. Winch, küçük bojurgatlar olup ıskotaları kolaylıkla çekmeye ve ince ayarlar yani trim yapmaya yararlar. Bu yüzden küçük teknelerde bile bulunur. Winch olmadığı zaman palanga kullanılır ama bunlar daha uzun ve karmaşıktır. Wharf, kabaca bir rıhtım veya iskeledir. Kitabın 8 ile 9. sayfaları arasında bir dünya haritası yer almaktadır. Bu haritayı size anlatmaya çalışayım. 22.8.1968 tarihinde İngiltere'nin Plymouth limanından çıkışı gösteriyor. Atlantik Okyanusu boyunca güneye doğru ilerleyerek 18.3.69'da Ümit Burnu'na varıyor ve yine buradan güneyden doğru devam ederek Avustralya'nın güneyinden 7-12-68'de 27-4-69'da Tazmanya'dan geçiyor, Yeni Zelanda'ya 1.169'da geliyor, kükreyen kırklar denilen yerden geçiyor, sonra Cape Horn'dan Amerika'nın en güney noktasından geçip Falkland adalarına geliyor, Kunha adasına ve oradan tekrar Ümit Burnu'na geliyor. Birinci ayrımın sonu, sayfa 10.